Ayrım 12.
Yapraklar daldaki tomurcukları yarıp çıkınca ağacın tepesine kadar tırmanırlar. Her yaprak, her meyve kendi tomurcuğunun dili ile ayrı ayrı Allah'a şükreder. İhsan, iyilik sahibi Allah bizim kökümüzü besledi, ağaç da o kökten kuvvet alıp kalınlaştı, doğrulup yükseldi. Su ve toprak içinde mahpus bulunan, yani balçığa saplanmış kalmış olan canlarımız da balçıktan kurtulunca neşeli bir halde, Hakk'ın aşk ve muhabbet havası içinde neşeli neşeli oynarlar. Ayın 14'ü gibi noksansız ve tas tamam bir hale gelirler. Onların tenleri oynayıp durur, canlarının nasıl olduklarını sorma. Hele cismaniyeti kalmamış, tümden can kesilmiş olanların halinden hiç sorma, onları anlatmaya imkan yoktur. Rum Kayseri elçisinin gelip, Emirül Müminin Ömer Razı Allahu An'ın kerametlerini görmesi. Uçsuz bucaksız çölleri aşarak Rum Kayseri'nden Hazreti Ömer'e bir elçi geldi, Medine'ye ulaştı. Medine halkına halifenin sarayı nerededir diye sordu. Lütfen bana gösterin de atımı ve eşyamı oraya çekeyim. Sorduğu kişiler, halifenin sarayı yoktur fakat onun pek parlak, pek aydınlık bir can sarayı, bir gönül sarayı vardır dediler. Hazreti Ömer'in emir ve halife diye adı cihana yayılmışsa da onun fakir ve garip dervişler gibi küçük bir evceğizi vardır. Ey kardeşim, sen onun manevi ve ruhani sarayını nasıl görebilirsin ki senin gönül gözünde hastalık vardır? Metinde senin gönül gözünde kıl bitmiştir denilmektedir. Gözde kıl bitmesi tabiri göz hastalıklarındanmış. Burada gözün maddi olarak hastalanması değil de manevi hastalığı bahis konusudur. İnsanın gözünü hasta eden, hatta körleştiren duyguları şarihler şöyle sıralamışlardır. Şehvet, şöhret, hiddet, benlik gibi nefsani görüşler ve kesret görüşü. Sen gönül gözünü manevi hastalıktan temizle de ondan sonra Hazreti Ömer'in ruh sarayını gör. Hiç işitmediği bu güzel sözleri duyunca Rum elçisinde Hazreti Ömer'i görme özlemi arttı. O büyük insanı aramak, görmek sevdasına kapıldı da atını ve eşyasını düşünmez oldu. Bir Arap kadını elçinin yabancı bir kimse olduğunu ve Hazreti Ömer'i aradığını anlayınca, "İşte Ömer, şu hurma ağacının altında," dedi. "Oraya var da halktan ayrılmış yapayalnız hurma ağacının gölgesinde yatan Allah'ın gölgesini gör," dedi. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir diye bir hadis var. Mevlana bu hadise işaret etmektedir. Gölge anlamı tamamıyla manevi ve mecazidir. Haşa, Allah maddi bir varlık değildir ki onun gölgesi olsun. Buradaki gölge mecazi anlamda Allah'ın adaletini temsil etmektedir. Elçi oraya geldi. Uzakta durdu. Hazreti Ömer'i görünce titremeye başladı. Elçiye o uyuyandan bir heybet geldi. Gönlünde hoş bir hal belirdi. Sevgi ile korku birbirine zıt duygular olduğu halde elçi gönlünde bu iki zıt duygunun birleştiğini hissetti. Kendi kendine, "Ben nice padişahlar gördüm, nice büyük sultanlar tarafından takdir edildim, beğenildim. Ben o padişahlardan ne ürktüm ne de korktum. Fakat bu adamın heybeti aklımı başımdan aldı. Arslanların, kaplanların bulundukları ormanlara daldım. Onların korkusundan betim benzim uçmamıştı. Birçok savaşlara katıldım, arslan gibi dövüştüm. Birçok defalar yaralandım, birçok defa da düşmana ağır yaralar açtım. Bütün bu haller içinde yine de yüreğim başkalarından güçlüydü. Bir adam silahsız olarak yerde yatmış uyuyor. Benimse yedi ağzam da ondan tir tir titriyor. Bu ne haldir? Bu heybet, bu korku halifeden değil, haktandır. Bu heybet, şu hırkaya bürünmüş yatan adamın korkusu değildir. Kim Allah'tan korkar ve takva yolunu tutarsa, onu gören cin de, insan da ondan korkar. Bu düşüncelere daldı da saygı ile elini bağlayıp durdu. Bir zaman sonra Hazreti Ömer uykudan uyandı, kalktı. Elçi Hazreti Ömer'e tazimde bulundu, selam verdi. Çünkü Peygamber Efendimiz önce selam, sonra kelam diye buyurmuştur. Hazreti Ömer elçinin selamını aldı, yanına çağırdı, onu teskin etti, rahatlattı, sonra karşısına oturttu. Korkudan yüreği çarpan elçinin gönlünü aldı, neşelendirdi. Viran olan hatırını tamir etti. Sonra ona ince, derin manalı sözler söyledi. Nerede olursak olalım, hep bizimle beraber bulunan ve bizim en yakın, en iyi dostumuz olan Allah'ın pak sıfatlarından bahsetmeye başladı. Elçi makam ve hali öğrensin diye ona Cenab-ı Hakk'ın ebdallar hakkındaki iltifat ve ihsanlarını anlattı. Makam manevi mevkidir. Hal ise gelip geçen manevi his ve heyecanlardan ibarettir. Şevk, hüzün, müşahade, havf, kaps ve bast gibi manevi hisler birer haldir. Hal, hak vergisidir. Çalışarak elde edilmez. Makam çalışarak kazanılabilir. Riyazat ve mücahade ile elde edilir. Ebdal, yediler, her birisi yedi iklimden birini idare eden veliler heyetidir. Sofilerden hal sahibi olanlar çoktur. Fakat onlar arasında makam sahibi olanlar pek azdır. Hazreti Ömer elçiye can menzillerinden haber verdi ve ruhun yolculuklarından bahsetti. Zamanın da ötesinde bulunan zamandan, ululuklarla dopdolu kutluluk makamından, can zümridi ankasının şu dünyaya gelmeden önceki hudutsuz uçuşlarından söz açtı. Ruhun can alemindeki her bir uçuşu ufukları aşıyordu. Tan yerlerinden de ötelerdeydi. Özlem duyanların ümitlerinden de ileriydi, korkularından da. Hazreti Ömer dışı yabancı gibi görünen o elçiyi manen uyanık ve dost buldu. Onun ruhunun ilahi sırlara talip olduğunu anladı. O bir insanı kamil idi. Elçiye hakikati öğretmeyi çok arzu ediyordu. Yolcu çevik idi, at da kapıda hazırdı. O mürşit onun inşada kabiliyetli olduğunu gördü de tertemiz gönlüne irfan ve tevhid tohumunu ekti. Elçi dedi ki, ey müminlerin emiri, ruh, yücelikler aleminden nasıl oldu da yeryüzüne indi? Hiçbir şeye bağlı olmayan sonsuzluklar aleminin ruh kuşu nasıl oldu da geldi bu ten kafesine girdi? Hazreti Ömer dedi ki, Allah ruha efsunlar okudu, kıssalar söyledi, yani emir verdi. Ruh da ilahi emirle büyülendi. Gözü kulağı olmayan yoklara Allah efsun okuyunca, ol emrini verince, yoklar hemen coşarlar, var olurlar. Yasin suresinin şu mealdeki 82. ayetine işaret var. Allah'ın şanı bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol demektir. O oluverir. Onun efsunuyla yoklar hemen koşa koşa varlık alemine gelirler. Sonra var olana bir efsun okur, yok ol emrini verir, o da yokluğa at sürer, mahvolur gider. Mevlidi yazan Süleyman Çelebi merhumun şu beytini hatırlatıyor. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur, ol dem heman. Allah gülün kulağına bir söz söyledi, onu güldürdü. Adi taşa bir söz dedi, onu akik haline getirdi. Topraktan yarattığı bedene bir ayet okudu, beden canlandı, can kesildi. Güneşe bir şey dedi, güneş parıl parıl parladı, nur saçıcı oldu. Yine güneşin kulağına korkutucu bir nükte söyler, ona tutul der, güneşin yüzüne yüzlerce perde iner, tutuluverir. Emirler veren, nükteler söyleyen o aziz varlık, acaba bulutun kulağına ne söyledi de bulutun gözlerinden su tulumu gibi yaş akıttı? Acaba Cenab-ı Hak toprağın kulağına ne fısıldamıştır ki toprak dervişler gibi murakabeye varmış, susmuş kalmıştır? Murakabe, dervişin kimsenin bulunmadığı bir yerde abdestli olarak kıbleye karşı dizlerinin üstünde oturarak gözlerini kapaması ve gönlünden dünya işlerinden geçmişi, geleceği ve her şeyi çıkarmasına, Allah'ın, Resulullah'ın ve velilerin feyzini beklemesine denir. Murakabeye gönül beklemek, gönül haline varmak da denir. Tereddüt içinde şaşırıp kalan kimsenin kulağına da Cenab-ı Hak örtülü bir söz, bir muamma söylemiştir. O muammayı söylemesiyle o kimseyi Hakk'ın dediğini mi yapayım yoksa onun zıttını mı diye iki şüphe arasında hapsetmiştir. İki taraftan birini tercih etmesi de yine Hak'tandır. Yani kararsız kişi o iki işten birini seçer, onu yaparsa bu seçiş kendinden değildir. Eğer sen can aklının şüpheye, tereddüde düşmemesini istiyor isen, gaflet pamuğunu can kulağına tıkama. Can kulağına gaflet pamuğu tıkama da Allah'ın muammalarını anla, gizli açık söylediği sözleri idrak et. Böyle yaparsan can kulağı vahiy yeri olur. Vahiy nedir? Bu beş duygudan da bile gizli söylenen söz. Can kulağı ile duymak, can gözü ile görmek, bu bizim bildiğimiz işitmek ve görmek duygularından bambaşkadır. Akıl kulağı da, his kulağı da bu vahiy ve ilhamın idrakinden acizdir. Yaya kalmıştır. Cebirden bahsedişim aşkı sabırsız bir hale getirdi. Aşık olmayan kişi ise cebri hapsetti, inkar eyledi. Cebriye ve Mutezile gibi felsefi inanca bağlananların inanışlarını çürütmek için Hazreti Mevlana Mesnevi'nin birçok yerlerinde bu konuya değinir. Bu beyitte olduğu gibi cebriyecilerin iddiasına göre Cenab-ı Hakk'ın ezeli takdiri insanın hürriyetini, irade gücünü elinden almıştır. Bu beytin birinci mısrağındaki cebr, memduh cebr, makbul cebirdir. İkinci mısradaki cebr ise mezmum, makbul olmayan, İslami olmayan cebirdir. Sevmek, sevmemek elimizde midir? Sevmemizin ezeli takdire uygun düşmesi sözü aşkı coşturdu, sabrı elinden aldı. Halbuki aşık olmayan kişi nefsine, kendi çıkarına uygun düşmediği için cebri reddetti. Bu hal hakla manevi beraberliktir. Cebr değildir. Bu ayın görünüşüdür, bulutun görünüşü değildir. Allah neyi takdir etmişse kul onu seçer, onu yaşar. Bu cebr değildir. Ayın görünüşü vahdet nurunun görünüşüdür. Şüphe bulutlarının görünüşü değildir. Bu cebr ile olsa herkesin sandığı, anladığı, hele nesfi emarenin kendi çıkarına göre yorumladığı cebr değildir. Evladım, bu türlü cebr inancını Allah kimin gönül gözünü açmışsa ancak o anlar. Kalp gözü açılmış kişilere gizli şeylerde apaçık görünür, gelecek ve olacak şeylerde. Onun yanında yıkılıp giden mazi de bir hiçten ibarettir. Onların ihtiyar, cüz'i irade inançları da cebr, kaderin esiri oluşumuz inançları da bambaşkadır. Nitekim bazı damlalar sedeflerin içinde inci kesilirler. Eski bir inanca göre Nisan'da yağan yağmur taneleri sedeflerin içinde inci olurmuş. Aynı yağmur taneleri de yılanların ağzında zehir olurmuş. Cebr inancı müminlerde memduh, makbul bir inanç halinde tecelli eder. İmanı zayıf olanları da yoldan çıkaran cebri mezmum olur. Nitekim ilahi emri dinlemeyen, bu yüzden cennetten yeryüzüne sürgün edilen Hazreti Adem suçunu kendi üstüne aldı. Biz nefsimize zulmettik dedi. Halbuki şeytan sen öyle takdir ettin, sen beni azdırdın demek küstahlığında bulundu. Sedeflerin dışında küçük büyük damlalar vardır. O damlalar sedefin içinde küçük büyük inciler olurlar. Dilediğini yapma gücü, ihtiyar yahut Allah'ın zoru ile işleyiş, cebr inancı sende bir kuruntudan, bir hayalden ibaret iken onlarda kemal, olgunluk, ululuk nuru kesilir. Ekmek sofrada bulundukça cansızdır fakat insanın bedenine girince enerji olur, neşeli ruh olur. Sofranın ortasında kımıldamadan duran ekmeğin can kesilmesine imkan yoktur. Fakat boğazımızdan aşağı gidince hayvani ruh onu selsebil suyu ile yoğurur, onu canlandırır, can haline kor. Ağzımıza aldığımız lokma bilindiği gibi önce tükrükle karışır. Mideye inince ayrı ve eritici bir su ile karışır. Bunları bugünkü ilim peptiyalin ve pepsin diye adlandırıyor. Mevlana 7 asır önce bu harika suları cennetteki bir çeşmenin selsebil suyuna benzetiyor. Ey doğru okuyup doğru anlayan kişi, ekmeği canlandıran, onu kudret enerjisi haline koyan hayvani ruhun kuvvetidir. Ya canlar canının kuvveti nedir? Nasıl olur, neler yapar? Bir de onu düşün. İnsanın bir tek yolu candan, ruhtan gelen kuvvetle dağı, denizi ve madeni yarıp delmektedir. Dağ yaranın can gücü kayaları parçalar, canlar canının gücü ise kameri, ayı ikiye böler. Eğer gönül sır dağarcığının ağzını bir açarsa, can arşa doğru koşup gitmeye başlar. Eğer gizli sır söylenebilseydi, o sırra tahammül edemezdi de bu cihan yanardı. Rum elçisi Hazreti Ömer'den bu sözleri işitince manevi bir neşe duydu, gönlü nurlandı. Öyle bir hale geldi ki onun için sual de cevap da manasını kaybetti. Adeta yok olup gitti de yanlış ve doğru gibi düşüncelerden kurtuldu. Aslı bulunca teferruattan, önemsiz şeylerden kurtuldu. Hikmete dair suale başladı. Elçi dedi ki, ya Ömer, ne hikmettir, ne sırdır ki o tertemiz saf ruh bu bulanık yerde, bu kirli cesette hapsedilmiş kalmış. Duru su çamurun içine gizlenmiş, tertemiz saf bir ruh da gelmiş bedene bağlanmış. Hazreti Ömer buyurdu ki, sen çok derin bir bahse dalıyor, manayı harfle, kelime ile bağlamak istiyorsun. Ses ve sözle ilgisi olmayan, hür olan manayı harf ve kelimeye hapsediyorsun. Sanki varlığı bağlanamayan, mücerret olan rüzgarı, rüzgar kelimesiyle anlatmak istiyorsun. Sen bunu bir faide için, maksadın daha güzel anlaşılsın diye yaptın. Halbuki sen, kendin mücerret olan ruhun bedene girmesindeki faideden perdelisin, habersizsin. Faideler, hayırlar kendisinden zuhur eden Allah nasıl olur da bizim gördüğümüz faideyi görmez? Mananın kelimelerle söylenmesinde, kelimelere bağlanmasında yüz binlerce faide var. Bu yüz binlerce faide ruhun bedene girmesindeki faideye karşı pek az, onun binde biri bile değil. Söz söylerken harcadığın nefes cüzlerin cüzüdür. Öyleyken külli faideyi muciptir. Ruhun bedene girmesindeki faide ise küllüm küllüdür. Nasıl olur da bundan faide görülmez? Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte faide varken ne diye küllüğü kınamaya teşebbüs edersin? Saf bir su çamur içinde gizlenip kalmış misaliyle balçıktan yaratılmış bedende ilahi bir emanet olan ruhun ne işi var gibi bir düşünceye varmanın cüzün küllü kınaması olarak yorumlanıyor. Sözün bir faidesi yoksa söyleme Eğer varsa dil uzatmayı bırak da şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boynun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmek kimseye borç değildir. Bu bir iki mana kadehinin neşvesiyle o elçi kendinden geçti. Hatırında ne elçilik ne de haber alıp verme kaldı. Allah'ın büyüklüğüne, gücüne, kuvvetine şaşırdı, hayran oldu. Bu makama erişince artık elçiliği bıraktı da bir mana padişahı kesildi. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa o her zerrede bir güneş görür. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış, temizlenmişse o kimse mana alemini ve mana sarayını çabucak görür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiddet ateşinden ve şehvet dumanından arınmış olduğu için nereye baksa orada Allah'ın hikmetini, kudretini, yaratma gücünü görürdü. Bir hak aşığı Şömeyal'de bir beyit söylemiştir. Cihan bizim sevdiğimizin güzelliğinin aynasıdır. Her zerrede onun güzelliği, kudreti görünmektedir. Ey gözü ve gönlü açılmamış kişi! Seni kötülüğe sevk eden nefsani istekler. Şeytanın vesveselerine yoldaş oldukça, nereye dönseniz Allah'ın lütfuna, rahmetine dönersiniz. Ayetinin sırrına nasıl erersin? Bunun ne olduğunu nasıl anlarsın? Bakara suresinin 115. ayetine işaret edilmektedir. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa o her zerrede bir güneş görür. Ay nasıl parlaklığı, büyüklüğü ile yıldızlar arasında ihtişamlı bir şekilde görülürse, Cenab-ı Hak da lütfu, ihsanı, kudreti ve yaratma gücüyle fani varlıklar arasında öylece apaçık görülür. Hak ehline Hak Teala peyda ve zahirdir. Hak gayip ve mesturdur. Halbuki halka, dünya ehline Hak zahir ve peydadır. Hak gayip ve hafi, yani gizlidir. Sen iki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? İnsaf et de söyle. İşte sen, gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de, bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek ayıbı, hakikati göstermemek kabahati, ancak uğursuz nefsin parmağına aittir. Sen aklını başına al da, önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak, gör. Hazreti Nuh'a ümmeti, sevap nerededir diye sordular. Nuh, görmeyelim, duymayalım diye elbiselerinizle örtündüğünüz yerde cevabını verdi. Mesut olmanın sırrını büyük insanlar şu üç hususta toplamışlardır. Görmemek, işitmemek, söylememek. Hazreti Nuh dedi ki, yüzünüzü başınızı elbiseyle sarıp sarmalıyorsunuz. Bu sebeple gözleriniz varken etrafı görmüyorsunuz. İnsan gözden ibarettir, geri kalan deridir, cesettir. Göz ise ancak dostu görmüş olandır. Dostu görmeyen gözü sen göz sayma. Dostu görmeyen gözün kör olması iyidir. Vefasız olan, ebedi olmayan dosttan uzak düşmek daha iyidir. Adem aleyhisselamın Rabbimiz kendimize zulmettik diyerek yaptığı yanlış hareketi kendi üstüne alışı, iblisin ise sen beni azdırdın diye suçu üstünden atışı. Bu başlıkta Araf suresinin 23. ayetine işaret var.